Ayrım 8, bölüm 8, sayfa 59. Mallory yeni yatak odasında uyandı. Hava karanlıktı. Huzurlu bir an boyunca, belki de yaşadığı son huzur dolu anda, tüm o yaratıklarla ve delilikle ilgili haberlerin sadece bir kabustan ibaret olduğuna inanarak uyandı. Yoğun bir sis perdesinin ardından Rivers Bridge'i, Tom'u, Victor'u araba yolculuğunu hatırladı. Ama bakışları tavana kayıp da daha önce hiç bu odada uyanmadığını fark edene kadar hatıraların hiçbiri netleşmedi. Ve Shannon hala ölüydü. Yavaşça yatakta doğrularak odanın yegane penceresine baktı. Siyah renkli bir battaniye duvara çivilenmiş, onu dışarıdaki dünyadan koruyordu. Ayaklarının dibinde eski bir makyaj masası vardı. Pembe boyası solmuştu ama aynaları temiz görünüyordu. Aynadaki aksi her zamankinden daha solgundu. Bu nedenle siyah saçları da hiç olmadığı kadar koyu görünüyordu. Aynanın hemen yanında yedek çiviler, vidalar, bir çekiç ve İngiliz anahtarı duruyordu. Yatağı dışında odadaki mobilyalar bundan ibaretti. İyice doğrularak ayaklarını şiltenin kenarından aşağı salladı ve gri renkli halının üzerinde özenle katlanmış ikinci bir battaniye gördü. Siyah battaniyenin yedeklerden biri olduğunu düşündü. Onun yanında da küçük bir kitap yığını duruyordu. Yatak odasının kapısına doğru dönen Mallory alt kattan gelen sesleri duydu. Henüz bu insanları tanımıyordu ve evdeki tek kadın olan Cheryl de Cheryl ya da sesiyle yıllar boyunca ona rehberlik edecek Tom olmadığı sürece konuşanın kim olduğunu da anlayamıyordu. Ayağa kalktığında ayaklarının altındaki halının kaba ve eski dokusunu hissetti. Yatak odasını boydan boya geçip koridora baktı. Kendini iyi hissediyordu, dinlenmişti. Artık başı dönmüyordu. Bir önceki gece kendinden geçtiği sırada giydiği kıyafetlerle merdivenlerden inip oturma odasına girdi. Ahşap döşemelere ayak basmadan hemen önce Jules kucağında bir yığın kıyafetle yanından geçti. ''Merhaba'' dedi başıyla Mallory'i selamlayarak. Mallory, adamın koridorun aşağısındaki banyoya doğru yürüyüşünü izledi. Orada kıyafetleri bir kova suya batırıp çıkardığını gördü. Mutfağa doğru döndüğünde Cheryl ile Don'u lavabonun başında buldu. Mutfağa girdiği sırada Don kovadan bir bardak çıkarıyordu. Cheryl onu duyup kendi etrafında döndü. ''Dün gece bizi endişelendirdin'' dedi. ''Kendini daha iyi hissediyor musun?'' Bir önceki gece bayıldığını hatırlayan Mallory'nin yüzü kızardı. Evet, iyiyim. Sadece hazmetmemden gereken fazla şey var. Hepimiz aynı süreçten geçtik, dedi Don. Ama alışacaksın. Yakında lüks bir hayatımız olduğunu söylemeye bile başlayabilirsin. Don alaycı bir tiptir, dedi Cheryl iyi huylu bir şekilde. Kesinlikle değilim, dedi Don. Burada olmayı seviyorum. Victor aniden elini yalamaya başlayınca Mallory sıçradı. Onu sevmek için dizlerinin üstüne çöktüğünde yemek odasından gelen müziğin sesini duydu. Mutfaktan geçip içeri baktı. O da boştu ama radyo çalışıyordu. Tekrar lavabonun başındaki Cheryl ve Don'a baktı. Hemen arkalarında kilere açılan bir kapı vardı. Mallory kiler konusunda soru sormak üzereydi ki oturma odasından gelen Felix'in sesini duydu. Evin adresini tekrarlıyordu. Shillingham 273 numara. Adım Felix. Hayatta kalanları arıyoruz. Eğer beni duyuyorsanız... Mallory kafasını oturma odasına uzattı. Felix sabit hattı kullanıyordu. Rastgele telefon numaralarını arıyor. Mallory bir kere daha sıçradı. Bu defa irkilmesine neden olan onunla birlikte oturma odasına bakan Tom'un sesiydi. ''Telefon rehberimiz yok mu?'' diye sordu. ''Hayır. Ve bu aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor.'' Felix başka bir numara çevirmeye koyuldu. Ellerinde bir parça kağıtla kalem tutan Tom, ''Benimle birliktekileri görmek ister misin?'' diye sordu. Mallory adamın peşinden mutfağa girdi. ''Erzakları mı kontrol edeceksin?'' diye sordu Don, Tom kilerin kapısını açarken. ''Evet.'' Ne kadar kaldığını bana da söyle. Tabii ki. Kilere ilk giren Tom oldu. Mallory ahşap basamakları teker tekerinden Tom'u takip etti. Kilerin zemini toprakla kaplıydı. Karanlıkta çıplak ayaklarının altındaki toprağın kokusunu alabiliyor, onu hissedebiliyordu. Tom ampulün yanından sarkan ipi çektiğinde oda aniden aydınlandı. Gördükleri Mallory'i korkutmuştu. Burası kilerden ziyade bir depoya benziyordu. Sonsuz sayıda gibi görünen ahşap raflar konservelerle doluydu. Tavandan toprak zemine kadar her yer bir ambarı andırıyordu. Buranın tümünü George yaptı, dedi Tom eliyle ahşap rafları göstererek. Her şeyi önceden tahmin etmişti. Mallory ışığın güçlükle aydınlattığı sol tarafta asılı şeffaf örtüyü gördü. Çamaşır ve kurutma makineleri örtünün hemen arkasındaydı. Çok fazla yiyeceğimiz var gibi görünüyor, dedi Tom konserveleri işaret ederek. Ama aslında öyle değil. Ve Don'dan başka kimsenin ne kadar yiyeceğimiz kaldığını pek önemsemiyor gibi. ''Erzakları ne kadar zamanda bir kontrol ediyorsun?'' diye sordu Mallory. ''Haftada bir. Ama bazen canım sıkıldığında buraya inip her şeyi baştan sayıyorum. Erzakları sadece bir gün önce kontrol etmiş olsam bile. Burası epeyce serin. Evet, klasik bir soğuk hava deposu. Yiyecek saklamak için idealdir. Yiyeceğimiz biterse ne olacak? Tom ona döndü. Işık yüzünden yüz hatları yumuşamıştı. O zaman gidip biraz daha alırız. Marketleri yağmalıyoruz. Diğer evleri de. Elimizden ne gelirse. Doğru, dedi Mallory başarıyla onaylayarak. Tom kağıda bir şeyler yazarken Mallory de kileri inceledi. O zaman burası evdeki en güvenli oda olmalı. Tom duraksadı. Mallory'nin söylediklerini düşünüyor gibiydi. Katılmıyorum. Tavan arasının daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Neden? Buraya inerken kapının üzerindeki kilidi gördün mü? Kapı eski, gerçekten çok eski. Kilitleniyor ama kolaylıkla kırılabilir durumda. Sanki yıllar önce ilk olarak kileri inşa etmişler de sonradan üzerine bir ev kondurmaya karar vermişler gibi. Ama tavan arasının kapısı, işte o kilit inanılmaz durumda. Kendimizi güvenceye almak istersek o şeylerden biri eve girerse gitmek isteyeceğimiz yerin tavan arası olacağını düşünüyorum. Mallory içgüdüsel olarak yukarı baktı. Omuzlarını ovuşturdu. Kendimizi güvenceye almak istersek. Elimizde kalanlara bakarak, dedi Tom, 3 ya da 4 ay daha yeteceklerini söyleyebiliriz. Bu kulağa uzun zaman gibi geliyor ama burada zaman çabuk geçer. Günler birbirine karışır. Bu nedenle oturma odasının duvarına bir takvim çizdik. Biliyorsun, zaman bir yerden sonra anlamını yitiriyor. Ama eskiden yaşadığımız hayatı bize anımsatan tek şey o. Akıp giden zaman mı? Evet, ve onunla ne yaptığımız. Mallory alçak bir taburenin yanına geçip oturdu. Tom not almaya devam ediyordu. Üst kata çıktığımız zaman sana evde yapılması gereken tüm işleri göstereceğim, dedi Tom. Sonra raflarla örtünün arasında bir yeri işaret ederek şuradakini görüyor musun, diye sordu. Mallory adamın gösterdiği yere baktı ama ne demek istediğini anlayamadı. Buraya gel. Tom ona duvara kadar eşlik etti. Buradaki tuğlalardan bazıları kırılmıştı. Arkasındaki toprak görünüyordu. Bunun beni korkutup korkutmadığını ya da ondan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum, dedi. Ne demek istiyorsun? Pekala, toprağı görebiliyoruz. Bu kazmaya başlayabileceğimiz anlamına mı geliyor? Bir tünel kazabilir miyiz? Ya da ikinci bir kiler? Veya daha fazla oda? Ya da içeri girmek için bundan yararlanabilirler mi? Tom'un gözleri kileri aydınlatan ışık altında parlak ve keskindi. Mesele şu ki, dedi, yaratıklar gerçekten evimize girmeyi istemiş olsalardı hiçbir sorun yaşamadan bunu yapabilirlerdi. Ve bence buraya çoktan girmiş olurlardı. Mallory duvardaki açıklığın ardından görülen toprak parçasına baktı. Hamile bir halde emekleyerek tünelden geçtiğini hayal etti. Solucanları düşündü. Kısa bir sessizliğin ardından tüm bunlardan önce ne yapıyordun, diye sordu. İşim mi? Öğretmendim. 8. sınıfları okutuyordum. Mallory başıyla onayladı. Aslında bir öğretmen gibi göründüğünü düşünmüştüm. Ne var biliyor musun? Bunu daha önce de duydum. Hem de kaç defa. Sanırım bundan hoşlanıyorum. Gömleğinin yakasını düzeltir gibi yaptı. Sınıf, dedi. Bugün konserve gıdalar hakkında yeni şeyler öğreneceğiz. Bu yüzden hepiniz lanet olası çenelerinizi kapatın. Mallory güldü. Sen ne yapıyordun, diye sordu Tom. Henüz oraya gelememiştim, dedi Mallory. Kız kardeşini kaybettin, öyle mi, diye sordu Tom nazikçe. Evet, üzgünüm. Sonra ben de kızımı kaybettim, dedi. Ah tanrım Tom. Tom duraksadı. Sanki Mallory'ye daha fazlasını anlatıp anlatmamaya karar vermeye çalışıyordu. Sonra konuşmaya devam etti. Robin'in annesi doğum sırasında öldü. Şu andaki durumumuza bakılınca bunu sana anlatıyor olmam çok acımasızca. Ama birbirimizi tanıyacaksak hikayemi bilmen gerekiyor. Robin harika bir çocuktu. 8 yaşındayken bile babasından daha zekiydi. Tuhaf şeylerden hoşlanırdı. Mesela oyuncaktansa oyuncağın kullanım talimatlarıyla ilgilenirdi. Filmdense film bittikten sonra ekranda akan yazıları takip ederdi. Kelimelerin yazılımına dikkat ederdi. Yüzümdeki herhangi bir ifadeye. Bir defasında saçım güneş yüzünden parladığını söylemişti. Ona güneş gibi parlayıp parlamadığını sormuştum. Hayır, babacığım, daha çok dışarısı karanlıkken parlayan aya benziyorsun, demişti. Raporlar haberlerde yer almaya başladığında ve insanlar raporları ciddiye almaya karar verdiğinde korku içinde yaşayamayacağını söyleyen o babalardan biriydim. Gündelik hayatımıza devam etmek için gerçekten elimden geleni yaptım. Ve özellikle Robin'e de bu fikri aşılamaya çalıştım. Okulda bir şeyler duyuyordu. Tek istediğim korkmasına engel olmaktı. Ama daha fazla rol yapamayacağım o an çatıp geldi. Kısa bir süre sonra aileler çocuklarını okuldan almaya başladılar. Sonra da okul kapandı, geçici olarak. Ya da çocuklar için güvenli bir yer sağlayabileceklerine dair toplumun güvenini kazanana dek. Karanlık günlerdi Mallory. Biliyorsun, ben de bir öğretmendim ve ders verdiğim okul da hemen hemen aynı dönemde kapandı. Dolayısıyla tüm zamanımızı evde geçirmeye başladık. Kızımın ne kadar büyüdüğünü fark ettim. Öylesine akıllanmıştı ki. Yine de haberlerdeki hikayelerin ne kadar korkutucu olduğunu anlayamayacak kadar küçüktü. Haberleri ondan gizlememek için elimden geleni yaptım. Ama içimdeki baba arada sırada dayanamayıp kanalı değiştiriyordu. Radyoda anlatılanlar ona çok fazla geldi. Robin kabuslar görmeye başladı. Zamanımın çoğunu onu sakinleştirmeye çalışarak geçiriyordum. Sürekli ona yalan söylüyormuşum gibi hissediyordum. Bir daha asla pencereden dışarı bakmamaya karar verdik. Benim iznim olmadan dışarı çıkmamayı kabul etti. Bir şekilde onu hayatımızın hem güvenli hem de aynı zamanda son derece tehlikeli olduğunu inandırmanın bir yolunu bulmalıydım. Geceleri benimle birlikte yatmaya başladı. Ama bir sabah uyandığımda onu yanımda göremedim. Bir önceki gece her şeyin eskiye dönmesini istediğini söyleyip duruyordu. Hiç tanışmadığı annesini istiyordu. 8 yaşındaki kızımın hayatın hiç adil olmadığını söylediğini duymak beni kahretmişti. Uyanıp da onu yanımda bulamadığımda yeni hayatımıza alışmaya başladığını düşündüm. Şimdi o günü hatırladığımda Robin'in çocukluğunun bir parçasının o gece öldüğünü düşünüyorum. Çünkü evimizin dışında olup bitenlerin ciddiyetini benden önce o fark etti. Tom duraksadı. Kilerin zeminine baktı. Onu küvette buldum Mallory. Suyun üstünde yüzüyordu. Küçücük bilekleri binlerce defa tıraş olduğum jiletler de kesilmişti. Su kıpkırmızıydı. Küvetin kenarından kanlar damlıyordu. Duvarlar kan içindeydi. O bir çocuktu. Sadece 8 yaşındaydı. Dışarı mı bakmıştı? Ya da bunu yapmaya kendi kendine mi karar vermişti? Asla bunun yanıtını bilemeyeceğim. Mallory uzanıp Tom'a sarıldı. Ama adam ağlamıyordu. Bunun yerine kısa bir süre sonra raflara yaklaşıp kağıda bir şeyler yazmaya koyuldu. Mallory Shannon'ı düşündü. O da banyoda ölmüştü. O da kendi canına kıymıştı. Tom işi bittiğinde Mallory ile üst kata çıkmaya hazır olup olmadığını sordu. Ampulden sarkan ipe uzandığı sırada Mallory'nin duvardaki açıklığa baktığını fark etti. Korkutucu değil mi? Evet. Seni korkutmasına izin verme. Bu eski dünyaya ait korkularımızdan biri. O neymiş? Kilerden korkmak. Mallory başıyla onayladı. Sonra Tom ipi çekti ve ışıklar söndü. Bölüm 9. Yaratıklar diye düşündü Mallory. Ne kadar basit bir kelime. Çocuklar sessiz, sazlıklar hareketsizdi. Küreklerin suyu yararken çıkardığı sesi duyabiliyordu. Kürek çekişi başta kalp atışıyla aynı tempodaydı ama sonra yavaşladı. Ritimleri ayrışınca ölecekmiş gibi oldu. Yaratıklar. Mallory bu kelimeden asla hoşlanmamıştı. Her nedense duruma uygun bir kelime olmadığını düşünüyordu. 4 yılı aşkın süredir ona musallat olan şeyler yaratık değildi. Bahçede yaşayan sümüklü böcekler yaratıklı. Kirpiler birer yaratıktı. Ama perdelerle örtülü evlerin arkasında pusu kuran ve onun gözlerini bağlamak zorunda bırakan şeyler böcek ilaçlarını yok edebileceği türden şeyler değildi. Barbar da doğru kelime bir değil. Barbarlar dikkatsiz olur tıpkı vahşiler gibi. Uzaklarda bir kuş gökyüzünde cıvıldıyordu. Kürekler her hamlesinde suyu yarıyordu. Dev birer yaratık oldukları da kanıtlanmadı. Tırnak kadar küçük bile olabilirler. Nehirdeki yolculuklarının henüz başlarında olmalarına rağmen Mallory'nin kasları kürek çekmekten ağrıyordu. Tişörtü terden sırılsıklam olmuştu. Ayakları üşümüştü. Göz bağı onu rahatsız etmeye devam ediyordu. İblis, şeytan, hilekar. Belki bunlardan hepsidir. Kız kardeşi bunlardan birini gördüğü için ölmüştü. Ailesi de aynı kedere mahkum olmuş olmalıydı. Kötü ruh, çok kibar kaçıyor. Yabani de çok insani. Mallory nehirde kol gezen şeylerden sadece korkmuyordu. Onlara hayranlık duyuyordu. Ne yaptıklarını biliyorlar mı? Yaptıkları şeyi bilerek mi yapıyorlar? Şimdi tüm dünya ölmüş gibi hissediyordu. Sanki küçücük kayıkları dışında başka hiçbir yerde hayat yoktu. Her kürek çekişinde dünyanın geri kalanından biraz daha uzaklaşarak bomboş, lanetli ve terk edilmiş bir hiçliğe doğru yol alıyorlardı. Ne yaptıklarını bilmiyorlarsa zalim olamazlar. Çocuk uzun zamandır suskundu. Yukarıdan başka bir cıvıltı geldi. Bir balık zıplayarak çevresine su sıçrattı. Mallory daha önce hiç görmemişti. Acaba neye benziyordu nehir? Sazlıkların arasında ağaçlar var mıydı? Evler kıyı boyunca uzanıyor muydu? Onlar birer canavar diye düşündü Mallory. Ama bundan daha fazlası olduklarını biliyordu. Onlar sonsuzluktu. Anneciğim diye bağırdı oğlan yeniden. Yırtıcı bir kuşun çığlığı nehirde yankılandı. Ne oldu oğlan? Motor sesine benziyor. Ne? Mallory derhal kürek çekmeyi kesti. Dikkatli bir şekilde dinlemeye başladı. Uzaklarda bir yerlerden gelen motor sesi nehrin akarken çıkardığı gürültüye rağmen duyulabiliyordu. Mallory sesi hemen tanımıştı. Onlara doğru yaklaşmakta olan bir tekne vardı. Bu teknede, bu nehirde başka bir insanla karşılaşma fikri Karşısında heyecanlanmak yerine korktu. Eğilin, ikiniz de. Küreklerin saplarını dizlerine dayadı. Kayığı akıntıyla sürüklenmeye bıraktı. Sesi duyan oğlandı dedi kendi kendine. Sesi duydun çünkü onu iyi yetiştirdin ve şimdi görebileceğinden çok daha iyi duyuyor. Mallory derin derin nefes alarak bekledi. Motorun sesi gittikçe güçleniyordu. Nehrin akıntısının ters yönünde ilerliyordu. Ah! Diye bağırdı oğlan. Ne oldu oğlan? Kulağım. Bir ağaca çarptım. Mallory bunun iyi olduğunu düşündü. Oğlan bir ağaca çarptıysa sazlıklara yakın bir yerdeler demekti. Belki de biraz da Tanrı'nın yardımıyla ağaçların yaprakları onları gizlerdi. Diğer tekne artık epeyce yaklaşmıştı. Mallory gözlerini açarsa tekneyi görebileceğinden emindi. Göz bağlarınızı sakın çıkarmayın dedi Mallory. Teknenin motorundan yükselen ses onlarla aynı hizaya geldi. Yanlarından geçip gitmemişti. Onlar her kimse bizi görebiliyorlar diye düşündü Mallory. Motorun sesi aniden kesildi. Havaya benzin kokusu yayıldı. Güverte olması gereken yerden ayak sesleri geliyordu. Merhaba dedi bir ses. Mallory yanıt vermedi. Merhaba, sorun yok. Göz bağlarınızı çıkarabilirsiniz. Ben sadece normal bir insanım. Hayır, çıkaramazsınız dedi Mallory çabucak çocuklara. Hanımefendi, burada bizden başka bir şey yok. Sözüme güvenebilirsiniz. Burada yapayalnızız. Mallory hareketsizdi. Sonunda başka bir çaresi kalmadığını hissederek adama yanıt verdi. Nereden biliyorsunuz? Hanımefendi dedi, şu anda size bakıyorum. Bugünkü yolculuğum boyunca gözlerim açıktı. Dün de öyle. Öylece bakamazsınız dedi, bunu biliyorsunuz. Yabancı güldü. Gerçekten dedi, korkulacak bir şey yok. Bana güvenebilirsiniz. Nehirde sadece ikimiz varız. Yolları kesişen iki normal insan. Hayır diye bağırdı Mallory çocuklara. Kızın elini bırakıp küreklerin saplarını kavradı. Adam iç geçirdi. Hanımefendi, artık böyle yaşamanıza gerek yok. Çocuklarınızı düşünün. Böylesine canlı ve güzel bir günü görme şanslarını onların elinden alamazsınız. Teknemizden uzak dur, dedi Mallory sert bir tavırla. Sessizlik, adam yanıt vermedi. Mallory kendini hazırladı. Kapana kısılmış gibi hissediyordu, korumasızdı. Sazlıklara doğru sürüklenen bir kayıktaydı. Nehrin üzerindeydi, bu dünyadaydı. Sudan bir şey sıçrayınca Mallory nefesini tuttu. Hanımefendi dedi adam, inanılmaz bir manzara var. Tabii sizden rahatsız olmazsanız. En son ne zaman dışarı baktınız? Yıllar mı oldu? Bu nehri daha önce hiç gördünüz mü? Gökyüzünü. Gökyüzünün neye benzediğini bile hatırlamadığınıza bahse girerim. Mallory dışarıdaki dünyayı oldukça iyi hatırlıyordu. Sonbahar yapraklarının altında okuldan eve yürüdüğünü hatırlıyordu. Komşuların çimenlerini, bahçelerini ve evlerini hatırlıyordu. Shannon'la birlikte çimlere yayılarak bulutları sınıf arkadaşlarına benzetmeye çalıştıklarını hatırlıyordu. Göz bağlarımızı çıkarmayacağız, dedi Mallory. Ben onlardan çoktan vazgeçtim, dedi adam. Göz bağlarını arkamda bıraktım. Siz de aynısını yapmak istemez misiniz? Bizi hemen yalnız bırak, dedi Mallory emredercesine. Adam bir kere daha iç geçirdi. Sonsuza dek size musallat olamazlar, dedi. Sizi sonsuza dek böyle yaşamaya zorlayamazlar. Bunu anlıyor musunuz hanımefendi? Mallory sağ küreği yerine yerleştirdi ve sazlıkları iterek ondan kurtulabileceklerini düşündüğü tarafa doğru uzattı. Göz bağlarınızı kendi ellerimle çözmek zorunda kalacağım, dedi adam ansızın. Mallory kıpırdamadı. Adam kabalaşıyordu. Sesi kulağa biraz öfkeli geliyordu. Sadece nehirde karşılaşmış iki kişiyiz, diye devam etti. Ufaklıkları da sayarsan dört kişi ederiz. Ve onları yetiştirme tarzından ötürü onları suçlayamam. Buraya dışarı bakma cesaretine sahip olan tek kişi benim. Endişelerin sadece seni biraz daha endişelebilmen için hayatta tutacaktır. Sesi artık başka bir yerden geliyordu. Mallory adamın teknenin ön tarafına doğru geldiğini tahmin etti. Mallory'nin tek istediği onun yanından geçip uzaklaşmaktı. Ve o sabah ayrıldıkları evden olabildiğince uzaklaşmak. Sana ne diyeceğim biliyor musun dedi adam aniden. Sesi korkutucu derecede yakından geliyordu. Onlardan birini gördüm. Mallory oğlana uzanıp onu tişörtünün arkasından kendine doğru çekti. Çocuk kayığın çelik döşemelerine çarpıp acıyla bağırdı. Adam güldü. Sandığınız kadar çirkin değiller hanımefendi. Mallory küreği sazlığa daldırdı, bocalıyordu. Sert bir şey bulmak çok zordu. İnce dalları ve kökleri hissediyordu ve bir de çamuru. Adam az sonra delirecek diye düşündü Mallory ve size zarar verecek. Nereye gideceksin diye bağırdı adam. Ne zaman bir dalın çatırdadığını duysan ağlayacak mısın? Mallory kayığı kurtaramıyordu. Sakın göz bağlarınızı çözmeyin diye bağırdı çocuklara. Adam onlardan birini gördüğünü söylemişti. Ne zaman? Ne zaman? Delirdiğini düşünüyorsun değil mi? Sonunda kürek sert bir yere denk geldi. Mallory homurdanarak gitti. Kayık hareketlendi. Sonunda özgür kaldıklarını sanıyordu. Ama kayık adamın teknesine çarptığı anda Mallory yerinden sıçrayarak bir çığlık attı. Seni köşeye sıkıştırdı. Zorla gözlerini mi açacaktı? Deliren kimmiş bakalım? Kendine bir bak. Nehirde karşılaşan iki kişi. Mallory öne arkaya sallandı. Kayığın arkasında bir tür boşluk, açıklık olduğunu sezdi. Biri gökyüzüne bakıyor. Mallory küreğin toprağa battığını hissetti. Diğeri ise gözleri bağlı bir halde tekne kullanmaya çalışıyor. Tekne neredeyse serbest kalmıştı. Duruma şöyle bir bakınca hareket et diye bağırdı. Adam kıkırdadı. Kahkahası bahsettiği gökyüzüne doğru yükseliyordu. Mallory adama onları nerede gördün diye sormak istiyordu ama yapmadı. Bizi rahat bırak diye bağırdı Mallory. Çırpınması yüzünden nehrin soğuk suları teknenin içine sıçrıyordu. Kız viyakladı. Mallory kendi kendine adama onları nerede gördüğünü sor diye dedi. Belki de henüz tam olarak aklını kaybetmemişti. Belki yavaş yavaş delirecekti. Belki de tüm gerçeklik algısını kaybetmeden önce son bir iyilik yapacaktı. Kayık artık serbestti. Tom bir defasında deliliğin herkesi farklı etti dediğini söylemişti. Deli bir adam delirmeyebilirdi. En mantıklı olanların delirmesi ise diğerlerine göre daha uzun sürecekti. Tanrı aşkına gözlerini aç diye bağırdı adam. Sesi değişmişti. Kulağa farklı, sarhoş gibi geliyordu. Kaçmaktan vazgeç, gözlerini aç diye yalvardı adam. Onu dinlemeyin diye bağırdı Mallory. Oğlan sırtını kadının göğsüne yaslamıştı. Kız ise ensesine yapışmıştı. Mallory hala titriyordu. Çocuklar, asıl deliren anneniz. Çıkarın şu göz bağlarınızı. Adam aniden hırlayarak uludu. Sanki boğazında bir şey ölmüş gibiydi. Halatla kendisini boğmasına ya da teknenin pervanesinin önüne atlamasına daha ne kadar vardı. Mallory çılgıncasına kürek çekiyordu. Göz bağı artık yeterince sıkı değildi. Onu yakında görmüş. Gördüğü şey şu anda bu nehirde. Sakın göz bağlarınızı açmayın diye bağırdı Mallory tekrar. Şimdi teknenin yanından geçiyorlardı. Beni anlıyor musunuz? Cevap verin. Evet dedi oğlan. Evet dedi kız. Adam bir kere daha uludu. Ama artık epeyce gerilerinde kalmıştı. Sesi kulağa sanki bağırmak istiyordu. Nasıl bağırılacağını unutmuş gibi geliyordu. Kayık yaklaşık 40 metre uzaklaştığında ve motorun sesi güçlükle duyulabilecek kadar belirsizleştiğinde Mallory ona doğru uzanıp oğlanın omzuna dokundu. Endişelenme anneciğim dedi oğlan. Mallory sonra arkasına doğru uzanıp kızın elini buldu. Hafifçe sıktı. Sonra ikisini de bırakıp yeniden kürek çekmeye koyuldu. Kuru musun? Diye sordu kıza. Hayır diye yanıtladı kız. Kurulanmak için battaniyeyi kullan. Hemen. Hava yeniden temiz kokuyordu. Ağaçlar, su. Motordan çıkan dumanlar ve benzin kokusu çok gerilerde kalmıştı. Evin nasıl koktuğunu hatırlıyor musun? Diye düşündü Mallory. Teknedeki adamla karşılaşmış olmanın ona yaşattığı korkuya rağmen hatırladı. Evin bayat, bunaltıcı kokusunu hatırladı. Oraya ulaştığı gün de öyle kokuyordu. Ve asla hafiflememişti. Teknedeki adamdan nefret etmiyordu. Tek hissedebildiği acıydı. Çok iyi bir iş çıkardınız dedi Mallory çocuklara. Ve tir tir titreyerek nehir boyunca kürek çekmeye devam etti. Ayrım sonu sayfa 74. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Robin. R-O-B-I-N.